Günaydın. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bugün hayatın bütün gailesine, koşturmasına, gün boyu telaşa, anlamsız tartışmalara hiç değilse 45-50 dakika, belki bir saat ara verip ruhumuzu inceltmek üzere edebiyatın kollarına sığınmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağıralım herkesi. Bugün edebiyat konuşacağız, kitap konuşacağız. Dedikken dünyanın telaşına biraz ara vermeye çalışacağız. Ben zor bir işe kalkışacağım. Benim için 15 gündür hakikaten çok acayip bir koşturma oldu. Acayip bir telaş, büyük bir yorgunluk ama bir yandan büyük bir heyecan. Çok sevdiğim, benim için son derece önemli bir yazarı anlatacağım bugün size. Anlatmaya çalışacağım. Altında kalmadan becermeye çalışacağım bu işi. Çünkü bugün Türkiye'de aydın olmayı, sadece aydın olmayı değil, aydın kalabilmeyi de konuşacağız. Yakın tarihimizi konuşacağız. Siz yayını paylaşın ama ben de hemen şuradan Twitter üzerinden çağırayım insanları. Herkes gelsin de öyle konuşalım. Aydın olmak, aydın kalmak derken bugün konuşacağımız kitap aslında tek bir yere sığdırılabilecek bir kitap değil. Evet, insanlar, çoğu kişi bugüne kadar hakkında yapılmış incelemelerin pek çoğu şu arkada gördüğünüz Karartma Geceleri kitabını toplumsal gerçekçi roman diye bir yere alıp asıyor hemen. Ama bence o kadar değil. Bu aynı zamanda bir anı roman, aynı zamanda bir belgesel, aynı zamanda tarihi bir evrak gerçekten. Çünkü benzerine çok sık rastlanan bir örnek değil bizim edebiyat yazınımızda. Hani belki bu anlamıyla, neden bilmiyorum, ilk okuduğum günden beri hep aynı şeyle kıyaslıyorum. Benim çok sevdiğim yazarlardan biri Latife Tekin, biliyorsunuz. Onun 1983'te yazdığı Sevgili Arsız Ölüm benim hayatımdaki önemli kitaplardan biridir. Latife Tekin önemli yazarlardan biri olduğu gibi. Hani o kitabı alıp bir yere koyamazsınız. O kitap bir gerçeküstü roman değildir. O kitap bir anı derlemesi değildir. Ne bileyim, o kitap toplumcu gerçekçi, köy romanı değildir. Ama bunların hepsidir aynı zamanda. Karartma Geceleri de odur. Çünkü 1944 yılında aslında baktığınız zaman bir öğretmenin, kitabı çıkmış bir öğretmenin, o kitabın toplatılma hikayesinden sonra o dönem devam eden baskı grubuyla birlikte kendisinin de arananlar listesinde olduğunu öğrenmesiyle kaçışını anlatır. Toplamda 2,5 aylık bir kaçış sürecidir bu anlatılan. Öğrencilerinin yanında kalır, tanıdığı öğretmen arkadaşlarının yanında kalır, vefasızlığı görür, vefayı görür, sevgiyi, sevgisizliği görür. Soğuğu hisseder, iliklerine kadar soğuğu hisseder. Roman okuduğunuzda siz de aynı şeyi hissedersiniz. Bir hamam sahnesi vardır. O hamam sahnesine geldiğinde kemiklerinizin ısındığını hissedersiniz. Bu işte Rıfat Ilgaz Usta'nın hem başarısıdır hem de aynı zamanda tarihe bir not düşme çabasıdır. Böyle başlayalım. Kitabın adı Karartma Geceleri. Dedik ya, Mustafa Ural bir öğretmen. Bu öğretmen bir kitap yazıyor. Yazdığı kitap çıktıktan sonra kitabın beğenilmesinin ötesinde aynı zamanda dönemin iktidarı tarafından çok hoş karşılanmıyor. İstibdat dönemi, baskı dönemi. Hayır, mesela bu kitabı okuduğunuz zaman hayatınızı mesela Kemal Tahir'de kıyasladığınız gibi, cumhuriyeti, cumhuriyetin değerlerini, bütün bunları kafanızda ne için ne mücadelesi verilmiş, nereye gelinmiş diye sorgulamaya başlıyorsunuz. Mustafa Ural'ın kitabı çıktıktan sonra, bu kitap aynı zamanda bana kalırsa bir şiir kitabıdır. Uzun bir manzumedir. Çünkü içinden size örnekleri göstereceğim. Karşılaştırmalı edebiyat bence böyle yapılmalı aynı zamanda. Bir şiirin bir kitabın içine nasıl yerleştirildiği, onun bir anı olarak nasıl anlatıldığını da görürsünüz. Biz bugün Rıfat Ilgaz'ı becerebildiğim kadarıyla her yönüyle konuşacağız. Mustafa Ural'ın kitabı çıkar dedim ya size. Çıkan kitap budur. Bakın, kitap zaten görünüyor. Kitabın adı Sınıf. Tarihi 1944. Aslında bir şairin, Rıfat Ilgaz'ın, yani burada Mustafa Ural olarak anlatılan Rıfat Ilgaz'ın ikinci şiir kitabı. Birinci şiir kitabı Yarenlik çıktıktan sonra, değil mi, benim için son derece önemli bir yazar. Yarenlik çıktıktan sonra edebiyat çevrelerinde çok beğenilen bir şair. Hatta o kadar ki 1911 yılında Cide'de doğduktan sonra daha 15 yaşındayken ilk şiirini yazıp Faruk Nafiz'in, Çamlıbel'in dikkatini çekmiş bir şair. Gencecik bir adam ama hakikaten eli kalem tutan bir adam. Çok sağlam yazıyor. Babası Düğün-i Umumiye'de memur. Fena bir çocukluk geçirmiyor ama çocukluğu çok erken kesiliyor. 17 yaşına geldiği zaman bütün hayalleriyle vedalaşmak zorunda kalıyor. Hayalinde edebiyat okumak var, üniversiteyi bitirmek var. Belki bir edebiyat uzmanı olarak, sadece öğretmenlik yaparak değil ama edebiyatı hem yazarak, çizerek, hem anlatarak, hem eğiterek geçirmek üzere 17 yaşında babasının ölümüyle bütün bunlara ara veriliyor. 7 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu, 7 kardeşini görebilmiş bir çocuk değil. Hayatında çok ilginç, çok acı başlıklar var. Abilerinden bir tanesi pırıltılı subay üniformasıyla, hatırlıyorum en son, "Beni ağaçların dalına oturturdu," dedi abini. Çanakkale Savaşı'ndan sonra başka bir mücadelenin içinde kaybediyor mesela. Bildiği 3 kardeş var ortada. Kendisi de dahil olmak üzere 3 kardeş var. Abi var, çok yakından tanıdığı, sevdiği. Ama o mücadelenin içinde bir anne figürü var mesela. Çok zayıf bir kadındı diye anlatıyor yakın dostu Asım Bezirci'ye. Çok güzel bir kitap. Aynı zamanda hani benim kitabım artık çok eskidi. Sayfalarını açarken bile korkuyorum. Çünkü açtığım her sayfa elimde kalmaya başladı. Asım Bezirci'ye en yakın dostunu anlatırken, bu ismi unutmayın, burada bu anlatının içinde önemli yeri vardır Asım Bezirci'nin. Onu anlatırken, "Annem 7. çocuk olarak beni doğurduğunda çok zayıftı. Çok zayıfmış, beni emzirebilecek durumda bile değilmiş. O yüzden keçi sütüyle, yakınlarının anlatımıyla, keçi sütüyle beslemiş. Bu nedenle de ben inadım tuttuğu zaman ne olacak, keçi sütüyle beslenmiş, keçi inadı tuttu derdi," diye anlatıyor. Çocukluklarının hepsi birbirinden güzel. Eğer bunları da okuyacaksanız 1950'li yıllara kadar. Rıfat Ilgaz çok üretken bir yazar, gerçekten çok üretken bir yazar. Her şeyi, gördüğünü, düşündüğünü, hissettiklerinin tamamını yazmış. Mesela Sarı Yazma'da 1950'lere kadar kendini anlatan bir anı roman olarak çıkartabileceğimiz ama hayatını gerçekten bütün bölümleriyle anlatmış yazarlardan bir tanesi. Bize o kadar iyi belgeler bırakmış ki, Rıfat Ilgaz kimdir sorusunun cevabı, eğer anlamak ve öğrenmek isterseniz, hazır. İşte bu süreç içinde babanın ölümüyle 17 yaşından sonra hayatını bir şekilde hızlandırmak zorunda kalıyor. Çabuk büyümesi gereken çocuklardan Rıfat Ilgaz. Aslında 82 yıllık yaşamı uzun bir döneme yayılmış gibi görünebilir ama hayatının içinde hapisler, cezalar, sürgünler, en çok hastane, verem hastası oluyor çünkü. Verem hayatının hep belirleyici noktalarından bir tanesi oluyor. Tekrarladığı dönemlerde, kendi söylemiyle yine Asım Bezirci'ye anlattı, çürük ciğeriyle 82 yıl yaşayabiliyor ama o ciğerin ona yaptıkları, evliliklerinin bitmesine, İşlerinin kalmasına, zaman zaman memuriyetten hatta kovulabilecek durumda hayatı ertelemesine yol açıyor. İşte o veremle tanıştıktan sonraki dönemde, 17 yaşında babayı kaybettikten sonra bir karar vermek zorunda kalıyor. Acilen hayata atılmak durumunda. Çünkü yaşayabilmeleri gerekiyor her şeyden önce. Düşünün, bahsettiğimiz tarih 1928. Genç bir cumhuriyet, yeni kurulmuş, yoksulluk yılları, büyük yoksulluk yılları ama bir yandan da büyük bir heyecan var. Edebiyatçılar, yazarlar, şairler, çizerler, herkes bir yanından tutmuş bir ulusu yükseltmeye çalışıyor. Rıfat Ilgaz da onlardan bir tanesi. Muallim mektebine girmeye karar veriyor. Çünkü etrafına sorup öğrendiğinde, en çabuk hayata nasıl atılırım, nasıl para kazanırım, ailemi, annemi nasıl geçindiririm diye düşündüğünde bu kararı hızlıca vermek zorunda kalıyor. Ve muallim mektebine, Kastamonu Muallim Mektebi'ne girdikten sonra daha çok genç yaşta, 19 yaşında öğretmen oluyor. Daha sonra kendisine Asım Bezirci ile konuşmasında anlattığında çocukları nasıl bu kadar iyi tanıdığını, işte Bastı Bacak serisini yazıyor mesela, oradaki o Bahri'yi, oradaki diğer çocukları, ufaklıkları, Keriz Arif'i mesela yazarken nasıl iyi tanıdığını sorduğunda Asım Bezirci, "Ben çocuklarla erken tanıştım," diyor. 19 yaşında bir öğretmen olarak, bir ilkokul öğretmeni olarak çocuklara sarılıyor. Hayatının çok büyük bir bölümünü ondan sonra zaten çocuklar işgal ediyor. Biliyorsunuz işte Hababam sınıfının yazıldığı dönem. Kastamonu Muallim Mektebi hayatındaki önemli başlıklardan bir tanesi onun için. Çünkü orada gördüğü insanlar, mesela Nihat Dicle diye bir karakter var. Bugün yayının içinde, hatta oradan başlayalım. Rıfat Ilgaz Usta'yı anlatırken her yerden anlatalım ki kafanızda her başlığı kalsın. Çünkü hayatın her dalına tutunmuş. Şiir yazdığı gibi yaşamış, yaşadığı gibi romanlaştırmış. Anısını anlatırken bile sağa sola sapmamış. Ne olduysa onu bir belge olarak bırakmayı düşünebilmiş insanlardan bir tanesi. Bizim çok bildiğimiz Hababam sınıfı var ya, pek çok insan Rıfat Ilgaz anlatırken neden Hababam sınıfını konuşmuyorsun diye sordu. Hababam sınıfı Rıfat Ilgaz eserleri içinde bana kalırsa en ihmal edilebilecek olanlardan. Yanlış anlamayın sakın, kötü bir şey olduğu için değil. Ama Rıfat Ilgaz mesela Asım Bezirci'ye bunu anlatırken neden kırgın olduğunu da anlatıyor. Bir kere öyle tuhaf bir hikayesi var ki, orada yazdığı Hababam sınıfının içinde anlattıklarının tamamı Kastamonu Muallim Mektebi'nde kendi yaşadıklarıyla birlikte oğlunun, sevgili Aydın abinin, Aydın Ilgaz'ın, onun da lisede yaşadıklarıyla birlikte onların bütünleştirilmiş hali. Bugünün eğitim sistemine ta o günden bir eleştiri aslında. Ezberci eğitim sisteminin karşısında olmak, insanların, öğretmenlerin nasıl zorlandığını görmek, onların hayata ne kadar ittirildiğini anlatabilmek, çocukların yaşadığı sıkıntıyı, velilerin çocukları okutabilmek için verdikleri mücadeleyi anlatabilmek. Ama ortaya çıkan eserden memnun kalmıyor. Çünkü orada anlatılan şey, bir kere yine anlattığı şekliyle bir özel okulda geçiyor. Bizim bildiğimiz Hababam sınıfı, doğru. O hani melodisini dinlediğimiz zaman hepimizi bir yerlere alıp götüren ünlü film serisi, 6 filmlik bir seri. Ama bir özel okulda geçiyor. Ben çocuklara öyle anlatmadım diyor Rıfat Ilgaz usta. Ben devlet okulunda yaşananları anlattım. Kaldı ki orada anlattığım insanlar alay edilecek tipler değildi. Mizah, evet, benim sanatımda var. Ama mizah, sadece mizah yazmak üzere yok. Ben mizahı gerektiği yerde kullandım. Oysa burada ortaya çıkan şey doğru değil. Ve hayatının her noktasında mizah da saçmalıklarla birlikte zaman zaman karşısına çıkıyor. Mesela burada anlattığı Nihat Dicle, Kel Mahmut karakteri var ya hani bizim bildiğimiz. O Nihat Dicle, Kastamonu Muallim Mektebi'nin müdürü. Bir öğretmene kel diyemezsin denilerek sansür kuruluna takılıyor mesela Hababam sınıfı ilkin. Ve uzun süre onay alamıyor oynanabilmesi için. Neyse, buna sonrasında döneriz tekrar. Ama Nihat Dicle ile mesela konuşulduğunda, evet o benim diyor gururla. Benim o ya. Benim o. Yani bir öğretmen, idealist bir öğretmen anlatıyor aslında. Ama benim diyerek takılıyor. Diyorum ya, sınıf kitabı çıkıyor 1944 yılında. 1944 2. Dünya Savaşı'nın bütün acılarıyla devam ettiği bir dönem. Ve Türkiye açısından savaşa girmemenin karşılığının yoksulluk olarak ortaya çıktığı, Milli Şef döneminin artık sonuna doğru yavaş yavaş gelinen bir zaman. Ve o zaman içinde yaşananlar tam da bugünün aydınının başındaki bela gibi bir bela. İnsanların yazması, çizmesi, düşündüklerini ifade edebilmeleri o kadar zorlanıyor, o kadar sıkıştırılıyor ki Mustafa Ural Hoca da yazdığı kitaptan dolayı bu incelemeye tabi tutuluyor. Ve roman aslında bir geri dönüşle başlıyor. Çünkü biz bir taş hücrenin içinde iki insanın konuşmasını, buraya nasıl düştün konuşmasını görüyoruz. Ama dedim ya hani, bu hem bir şiire atıftır hem bir anıya atıftır diye. İşte o konuşmaların içinde bir hücre tanımı var. Bu Rıfat Ilgaz Usta'nın anlatımdaki yetkinliğini aslında tanıyabilmek için belki romanın en başında görmemiz gereken yer. Yedinci günüydü. Mustafa'nın bu pis odaya kapatılışının yedinci günü. Her gün biraz daha kirlenen, pire pisliğinden çamurlaşan çamaşırlarının ağırlığını sırtında duyuyor, buna yavaş yavaş alışıyordu. Sanki bütün koğuşların pireleri burada toplanmıştı ona işkence etmek için. İlk günlerin tedirginliğinden kurtulmaya çalışırken bu pis yaratıkların kaşıntılarına alışması da gerekliydi. Mahpusluğun ilk belirli sıkıntısı derisindeki kaşıntılar başlamıştı. Derisinden başlayan tutsaklık acısı gerçek anlamını ta kafasının içinde buluyordu. Her şeye dayanmaktan başka çıkar yol yoktu. Çağ belliydi. Kendisi gibi düşünenleri batı sınırının ötesinde rahatça kurşuna dizebiliyorlardı. Bu pirelerle özgürlüğünün içine tükürülmek bir bakıma cezaların en hafifi sayılmalıydı. Sınırların ötesinde kalan uygar bir dünya şimdi aydınların boğazlandığı bir tutsaklar ülkesiydi. Bu topraklar üstünde kelepçe vardı, pranga vardı, türlü işkenceler de vardı ama henüz ölüm kampları, fırınlar, kurşuna dizilmeler yoktu. Anlattığı dönem savaşın dışında kalma karşılığında o dönemin milli şefi İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığında Türkiye'de siyasetin de epeyce sallandığı bir dönem. Çünkü bu romanın yazıldığı dönemdeki başbakan Şükrü Saracoğlu aynı zamanda Adalet Bakanlığı yaptığı dönemlerde de attığı adımlarla tartışılan bir isim. Çünkü mesela işlemeyi, iş üzerinden mahkumiyetin devam etmesini düşünerek İmralı cezaevini yaptıran insan aynı zamanda. Mantığı düşündüğünüz zaman neyin nereye oturduğunu, hani o Hitler'in ünlü sözünde olduğu gibi, çalışmak özgürleştirir, toplama kamplarının kapısına yazıldığı gibi, çalışmak özgürleştirilir kavram, özgürleştirir kavramının aydınların üzerine dağıtıldığı düşünme, sadece çalış denilen bir dönem. Evet ve böyle bir dönemin içinde Türkiye bir geçiş aşaması yaşıyor. Tam da aydınların en sıkıntılı dönemi. Çünkü bir yandan yazıyor, çiziyor, sosyalizmle tanışmış insanlar var. Halkın eşitliği üzerinden anlatılıyor. Ve tam da toplumcu gerçeklik, gerçekçilik tanımlanırken Rıfat Ilgaz Usta'nın yaptığı gibi, sınıfta yaptığı gibi orada anlattığı şiirler, konuşmalar hepsi tartışılmaya başlanıyor. Çünkü burada tuhaf bir şey var. İnsanlar ufacık sözcüklerden kıllanmaya, kıl kapmaya başlıyorlar. Ve bunu zulüm olarak yansıtıyorlar. Tıpkı burada olduğu gibi. Hazır yeri gelmişken, tam da onu konuşmuşken, sınıftan mesela Rıfat Ilgaz Usta'nın eğitimciliğini de anlatan, pek çoğunuzun duyduğu, bugün hep böyle konuşacağız çünkü, sadece bir romanın içinde kalmayacağız. Burada demin konuşulurken hani anlattığım yerde, okuduğum bölümde bir ifade geçti, gördünüz mü? Deniyor ki burada, mahpustu, hani derisinden başlayan tutsaklık açısı, her şeye dayanmaktan başka çıkar yol olmaması, batı sınırlarının ötesinde insanların kafasına sıkılması ve içine edilmiş yaşamlardan bahsediyor ya. Sınıf çıktıktan sonra bu tartışma öyle bir yere geliyor ki, insanlara asıl bu arama koşullarının içinde mesela onun eğitimciliğini tartışmaya başlıyorlar. Oysa eğitimciliğini Çocuklarım şiirinde hepinizin duyduğu, bildiği gibi tanımlamış bir insan zaten. Diyor ki, çocuklarım, yoklama defterinden öğrenmedim sizi, benim haylaz çocuklarım. Sınıfın en devamsızını bir sinema dönüşü tanıdım. Koltuğunda satılmamış gazeteler. Dumanlı bir salonda kendime göre karşılarken akşamı nane şekeri uzattı en tembeliniz. Götürmek istedi küfesinde elimdeki ıspanak demetini en dalgını sınıfın. İsterken adam olmanızı, çoğunuz semtine uğramaz oldu okulun. Palto ayakkabı yüzünden. Kiminiz limon satar balık pazarında, kiminiz Tahtakale'de çaycılık eder. Biz inceliğe duralım aç tavuk hesabı, tereyağındaki vitamini ve kalorisini taze yumurtanın. Karşılıklı neler öğrenmedik sınıfta. Çevresini ölçtük dünyanın. Hesapladık yıldızların uzaklığını. Orta Asya'dan konuştuk, laf kıtlığında. Neler düşünmedik ki beraberce. Burnumuzun dibindekini görmeden bulutlara mı karışmadık? Hazan rüzgarında dökülmüş hasta yapraklara mı üzülmedik? Serçelere mi acımadık kış günlerinde kendimizi unutarak? Yapılan hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı gibi bu iyilikte elbette, yani bu yazılan kitapta cezasız kalmıyor. Şimdi demin bu konuştuğumuz yerde, hani romanın içinde de anlattığı hikaye, o sınıfın içinde geçen cümlelerle aranmaya başlıyor ya, tam da bu dönemin içinde bu aranmaların gerekçesini anlatıyor yine bu kitabın içinde sınıfı anlatırken. Bakın, o dönemde bir aydınla ilgili olarak nasıl davalar açılabiliyor, neler konuşulabiliyor? Bilelim ki Mustafa Ural'ın hayatında biraz daha rahat ilerleyelim. Davaların çoğu komünizm propagandasından değildi. Meclise, devlet başkanına, hükümet başkanına hakarettendi. Tanıdık geldi mi size? Türk Ceza Kanunu'nun 158, 159 ve tabii 141 ve 142. maddelerinden 1950'den sonra da bazen izah etmek için o çeşitten de bulunsun diye müstehcenlik iddiasıyla dava açılırdı. Maksat insanı meşgul etmek. Hukuki yönü olan bir olayı anlatayım. Birinci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nefi Demircioğlu bir emsal çıkardı şimdi anlatacağım davadan. 1952 yıllarında Adem Baba adlı bir dergi çıkarıyor. Bunu konuşacağız dergiyi. 40 bin falan satıyordum. Demokrat Parti'nin kızdığı ilk dergi bu oldu. Bu sayıdan tam 7 dosya açıldı. Zaten 1950'de iktidara geldikleri gün hükümet programında Menderes mizah dergileriyle uğraşacağız demişti. Bu 7 davadan biri de ağır cezalıktı. Ben hakim Nefi Demircioğlu'nun karşısına çıktım. Dava konusu şöyle bir fıkraydı. Fıkra derken anlatılmış bir fıkradan, yazılı bir eserden bahsediyorum. Sarhoşun biri Taksim Talimhane arasında gidip gelirken sözde hükümete sövüyor. Tanıdık geldi mi? Ve içine bilmem ne yapacağını söylüyor. Hükümetin içine bilmem ne yapacağını söylüyor. Bunu yakalıyorlar. Tabii başlıyor, ben hükümete hakaret etmedim demeye. İttihat Terakki hükümetiydi, yok Abdülhamit hükümeti diyerek kendini kurtarmaya çalışıyor. Ama polisler diyorlar ki, dikkat, ulan çok zorlama, hangi hükümetin içine bilmem ne yapılacağını biz bilmez miyiz? Mahkemede okunuyor bu yazım. Mahkeme heyeti ve stajyerler katıla katıla gülüyorlar. Ciddiyet kalkıyor, bir tek savcı gülmüyor. Ne kadar saçma değil mi? Yani anlattığınız zaman tıpkı bugün de olduğu gibi kimden bahsettiğini herkes anlıyor mesela. Hırsız diye bağırdığında hırsızdan kimi kastettiğini herkes farkında. Hatta bundan polisler de haberdar. Onlar bile hangi hükümetin içine edileceğini biz bilmiyor muyuz diye yaklaşıyor. Ama işte Mustafa Ural'ın hayatı maalesef böyle geçmiyor. Burada bu aranmaların içinde, o kışta, karartma gecelerinde, neden karartma geceleri? Dedik yani savaşın artık sonuna doğru yaklaşılıyor ve saldırmazlık paktı imzalanması karşılığında Türkiye'ye Almanya'nın saldırmayacağı garantisini alan Türkiye, savaş sonunda en azından kazanan tarafta yer alabilmek için artık yavaş yavaş bir şekliyle diğer devletlerin yanına geçmeye niyetleniyor ve bu bir korku yaratıyor, bir telaş yaratıyor. Her an bir saldırı olabilir, Hitler orduları saldırabilir, karartmalar başlıyor. Camlara işte kalın battaniyelerin çekildiği, o zaman tabii bugünkü gibi filmler falan filan yok. Ne buldularsa çarşafla, battaniyeyle, yorganla, yastıkla, gazete kağıdıyla onunla kapatıyor insanlar. İşte o karartma gecelerinin içinde Mustafa Ural sokaklarda gezmeye başlıyor. Sokaklarda gezip bir gün orada, bir gün burada, sanki bir sığıntı gibi, aslında çok insanın tanıdığı, çok insanın sevdiği ama hayatını tek bir noktaya bırakamamış bir insan. Tıpkı Rıfat Ilgaz Usta gibi. Onun yaşamı boyunca evliliklerinin, aşklarının, kurduğu ailelerin ama yazıp çizmek için her zaman onlardan uzak kalmasının hikayesi gibi. Hayatının otellerde geçmesi, tek başına geçmesi gibi. Mustafa Ural gezinirken artık bir yerden sonra parasızlık canına tak ediyor ve ceketini satıyor. Burada anlattığı hikaye, öğrencisine ceketini sattırması hikayesi, bence kitabın en önemli, hani toplumcu gerçekçilik eğer vurgulanacaksa, o noktalarından bir tanesi. Peki, ama anlamam bu işlerden. Sen mektupları Sarıyer'den atmamı mı istiyorsun? Hemen çıkar atarım. Yalnız sana durumu açık söyleyeyim, bende metelik kalmadı. Koca karıdan isteyecek halim de yok üstelik. Yayan mı gideyim yoksa daha yakın bir yerlerden mi atayım? Durumu bilmiyor değilim dedi Mustafa. Hepsini düşündüm. Bu parayı Şükran, eşi, ay başında alsa da hemen yararlanamayacağız. Sen önce kapalı çarşıda benim ceketi okutacaksın. Hiç kıpırdanma, bu böyle. Olur mu hocam, yapamam. Paranın birazı sana yol parası olacak, birazıyla da zeytin, peynir, pastırma alacağız. Tamam hocam, durmuyorum üzerinde. İleride yenisini alırız. İster istemez oturduğu yerden doğruldu Mustafa. Güzel günler gelecek dedi. Önümüz yaz, daha paltoyu da satacağız. Bu yoksulluk içinde, bu acı içinde Rıfat Ilgaz bir yandan bu kitabı, Karartma Gecelerini, dedim ya bu önemli bir örnek, 1944'te geçiyor ama 1974'te yazılıyor. Yani 30 sene sonra o günle hesaplaşarak yazıyor bir yandan da Rıfat Ilgaz Usta. Çünkü o günün aydın çilesi 1974'te bitmiş değil. Hatta daha da artarak devam ediyor. Günün koşullarına uymuş durumda sadece. Yenilikler var ama eğer illa birileri toplumcu gerçeklikten bahsedecekse toplumcu gerçeklik, gerçekçilik bitmiş değil. Çünkü burada insanlara anlatılan, insanların yapmaya çalıştığı, düşündüğü şeyler tam da o dönem içinde toplumcu gerçekçilikle toplumu etkilemeye başlıyor. Çünkü birilerinin anlatması gerekenler var ortada. Burada Mustafa Ural'ın hikayesinde olduğu gibi birileri çıkıp yazmak zorunda. Çünkü o birilerinin yazdıkları ancak hayatı tanımlayacak ve insanlar yaşadıklarını anlayabilecek. Rıfat Ilgaz Usta şiirler yazmaya devam ediyor. Bakın, toplumcu gerçekçi şiir nasıl yazılırın bendeki tam karşılığı. Ben okuduğum zaman çok etkilenmiştim ve genç bir insan olarak şiir konusu neler yapılabilir? Mesela kendi şiir düşüncesi sorulduğu zaman Rıfat Ilgaz'a o dönemde ikinci yeniyi, garipleri öyle bir anlatıyor ki şiir anlamında nerede durduğunu hem tartıyorsunuz hem de aslında eleştirirken ne kadar dürüst davrandığını, birileri tarafından linç edilmeyi çok göze almadığını, gerçek bir aydın duruşunu görüyorsunuz. Anlattığı Rukiye'nin hikayesi. Bir kadın doğumdan sonra sağlıkla kucağa alınan bir bebek ama sağlıkla kucağa almakla mutlu olunamayan bir dönem. Çünkü açlığın kol gezdiği bir ülke. Doğum koğuşundan çıkış. Rukiye'nin saçları dağınık, yanakları boyasız, kanı çekilmiş dudaklarının. Kıvranıyormuş amba masada. Bu sancı başka sancıdır. Bu çığlık başka çığlık. Candan can ayrıldı işte. Verdi dördüncü meyvasını Rukiye. Belki bir tütün işçisi kazandı Beşiktaş, belki bir yosmacık daha Beyoğlu. Kim sevmez ki yavrusunu? Kuşa bak, kurda bak, nasıl sevmesin Rukiye? Haseki'nin sıcaktır odaları. Dışarıda kar yağar, kime ne? Yataklarda çift yatılır, sorun zararı yok. Ispanak verilir sade suya. Bu da mı tasa? En kötüsü haftayı geçmez misafirlik. Bir sabah bakarsın ki çocuk kucağında taburcusun. Kar yağar buram buram. Üç çocuk bakar yollara. Anan kendinden geçmiş Rukiye'm. Kocan, bırak şu hayırsızı. Haseki yolları Arnavut kaldırımı. Arabada gidenler düşünsün. Kum kapıya yayan gidilir, yayan. üşütmeye gelmez. Bilirsin ki 40 gün açıktır lohusanın mezarı. Emziklisin, kaynamalı tencere. Nasıl dayanırsın Rukiyem? Hazıra dağlar dayanmaz. Hele bak şu kör kısmete, tutmuş da çocuktan açılmış. Ne yapmalı bu vakitsiz geleni? Bir kısır zengin karısına evlatlık mı vermeli dersin? Yoksa tütündeki işten mi olmalı? Geçer yangın yerinden kenar mahalle yolları. Yufka olur anaların yüreği. Taş olur zemheride sular, kan donar, yürek donar. Köpekler olur yangın yerinde, ya açlıktan ya soğuktan. Bırakma kucağındakini Rukiyem, bu kar suçunu kapatmaz. Bir insanın aklından neler geçer? Aklından geçen şiire nasıl yansır? Şiire düşüncelerinizin ne kadarını ne sertlikte koyabilirsiniz? Rıfat Ilgazus'la bütün bunların örneklerini o kadar net, o kadar şaşmaz bir üslupla veriyor ki işte zaten rahatsızlık yaratan da bu. Türkiye'de aydın olabilmenin ötesinde aydın kalabilmenin sıkıntısı ki demin okuduğum bu şiir 1948 yılından artık bambaşka bir dönem açılmış Türkiye'de çok partili iktidar. Siyasal iktidar yani neresinden tutarsanız tutun birileri tarafından bambaşka bir yere evrilmiş ama çile değişmiş durumda değil. Bu kez Başbakan Recep Peker ve onun başbakanlığında Türkiye bambaşka bir şeyi tartışıyor. Ve tartışılan şeylerin içinde öyle acayip başlıklar var ki belki Recep Peker'in kim olduğunu bilmek gerekiyor bu sefer Şükrü Saracoğlu gibi. Recep Peker bir milli mücadele kahramanı. Ama o kahramanlığın sonrasında milli mücadelenin ardından kurulan cumhuriyet hükümetlerinde farklı bakanlıklar yapmakla birlikte yükselen faşizmi incelemek üzere 1936 yılında İtalya'ya yollanıyor. İtalya'da yaptığı incelemeler sonucunda yurda dönüşünde bir rapor hazırlıyor. Bir faşist konsey raporu bu. Ne kadar saçma geliyor değil mi size? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri. Bu faşist konsey raporu şunu anlatıyor. Deniyor ki meclisin varlığı tıpkı Roma İmparatorluğu dönemindeki gibi gerekli ama bunun üzerine bir konsül isteniyor. Cumhurbaşkanı ile ikisinin arasına yıl 1936 aklınızdan çıkartmayın. Yani Atatürk hayatta da. Deniyor ki ikisinin arasına bir faşist konsey kuralım ve konsey yönetimde etkin olsun. Rapor İsmet Paşa'dan geçiyor. Atatürk'e geldiğinde Atatürk şiddetle reddediyor bu raporu, yırtıp atıyor ve daha önemlisi Recep Peker'i Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliğinden alıyor. Ama ne oluyor? 12 sene sonra Recep Peker bu sefer başbakan olarak geliyor ve Rıfat Ilgaz Usta'nın anlattığı zulüm değişmiyor. Çünkü kafa aynı yerden devam ediyor. Dedik ya bu 1944 yılını anlatıyor diye. 1944 yılının içinde önemli tutuklamalar var. Aynı yılın kış aylarında burada adı geçtiği gibi solcuları yani o dönemin yaygın ifadesiyle komünistleri toplanırken Mayıs ayının başından itibaren de bu sefer Turancılar toplanmaya başlıyor. Çok tuhaf bir dönem anlattığımız dönem. Yani Sabahattin Ali'nin atsız tarafından vatan hainliğiyle yazıyla suçlandığı bunun karşılığında yapılan mahkemenin sonunda pek çok Turancı subayın da tutuklandığı ama o subayların içeride cezaevinde bile farklı şekilde kullanıldığı bir dönemden bahsediyoruz. O subaylardan bir tanesi Alparslan Türkeş mesela. Yakın tarihimiz hani birileri anlatıyor ya o da onun alt komşusunun kayınvalidesi çıkmasın mı sana falan diye. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Yakın tarihimiz bilindiği zaman aslında bugüne çok büyük ışık tutuyor. İşte o tutuklamaların içinde hani demin anlattık ya bir hücrenin içinde bir çocukla yan yana baş başa kalıyor diye. İşte Rıfat Ilgazus da bu kitabın içinde bir şey anlatıyor. Diyor ki bizi bir gece dışarı çıkardılar. Ortaya bir zincir çekildi. Zincirde sağlı sollu aralıklı konmuş kelepçeler vardı. Ve denildi ki sokağa çıkacaksınız. Herkes bir sağ bir sol olmak üzere dizilecek. O kelepçeleri kollarınıza takın. Bir sağ bir sol derken onun yanına Halil diye genç bir çocuk düşüyor. Ve bunun şiirini yazıyor daha sonrasında. Diyor ki bir liseliyle düştük yan yana kelepçeye. İşte o burada da var. Gerçek bir anı roman olduğu için bu kitabın içinde de anlatıyor. Şiirini de yazıyor daha sonra. En sonunda anılarında da anlatıyor. Zincirlediler bizi sokaklarda gezdirdiler diye. Maalesef yayının sonlarına doğru anlatacağım. Son zincirlenmesi olmuyor bu Rıfat Ilgaz Usta'nın. 70 yaşında bir kez daha reva görülüyor kendisini. Üstelik bu kez hayatının en çok sevdiği zamanını geçirdiği, en çok sevdiği sarı yazmasını anlattığı Cide'nin sokaklarında yapıyor. Bu sefer 12 Eylül faşizminin yönetimi. Aynı şeyi yapıyor. Zinciri takıyor kollarına, gözlerini bağlayıp kelepçeleyerek Cide sokaklarında gezdiriyor. Amaç, tıpkı deminki o iddianamede anlattığı gibi, saçmalıkların ortasında aşağılayabilmek, aydın olmanın değil, aydın kalabilmenin zorluğunu insanlara gösterebilmek, bu zulmü çekersin diyebilmek insanlara. Ceketini satıyor. Her şeyi yok ediyor Mustafa Ural ama sokaklarda kalmaya, sadece işkence görmemek için devam ediyor. Çünkü biliyor ki o dönemin her ne kadar mahkemeye çıkartılacağına olan inancı devam etse de Sansaryahan'a girdikten sonra işkenceden yırtmak mümkün değil. Ve kendisi hani doğumundan sonra o anlattığım gibi veremle sürekli olarak baş etmeye çalıştığı için içeride yaşayacağı işkencenin kendisinde daimi bir sakatlık bırakacağını da biliyor. Ama bu kitabın içinde beni en çok etkileyen bölümlerden bir tanesini, daha güzel bölümlerden bir tanesini, hani anlatması hoş bölümlerden bir tanesini okuyayım. Rakı kokusunun eşliğinde babasını hatırlamak. Çok tuhaf. Rakılar da eski kokularını yitirmişlerdi ama yine de çok sevdiğim anason kokusunu duyar gibi olmuştum. Ona her koklayışta babasını anımsatırdı bu koku. Natürmort tuvali gibi donatırdı masasını. Turunç kırmızısı, soğanın, salatanın yeşili, peynirin beyazı, plakinin sarısına karışırdı kurduğu çilingir sofrasında. Alırdı onu karşısına, Tevfik Fikret'in şiirlerini okurdu boğuk sesiyle. Bir derdi, bir sıkıntısı var gibi gelirdi ona. Ama hiç kendinden söz açmazdı. Annesi böyle zamanlarda daha bir ev kadını, daha babasına yakın biri olurdu. Düşünürdü, gizli bir derdi vardı annesinin yanında söylemekten çekiniyor mu diye. Bak derdi, Fikret'in bütün umudu sizlerde, geçti bizden artık. Ömrümüz padişahım çok yaşa diye bağırmakla geçti. Hocalarımız kim çok bağırırsa ona verirlerdi numarayı. Bu yüzden biz el etek öpmeye çok alıştık. Fikret padişaha kafa tutan bir şair. İşte o büyük şair sizlere bırakıyor yarınları. Babası Ferda'ları derdi. Kimdi bu Ferda? Neyin nesiydi? Hep eczacının kızı gelirdi aklına. Eczacının ferdanesi. Eğer bu Ferda da onun gibi güzelse değerdi üzerine böyle konuşmaya. Babası su katıp arttığı bardağı eline alır, yüzünü buruştura buruştura içerdi içindekini. Hiç hoşlanmazdı da içindekinden. Neden her akşam içerdi bunu? Mutlaka bir derdi olmalıydı. Burada anlatılan Ferda, Tevfik Fikret'in ünlü Ferda şiiri. Ferda gelecek demek, yarın demek. Ve o şiirde umudunun gelecekte, gençlikte olduğunu, hani Ahmet Arif'in söylediği gibi bir umudum sende, dayan rüsva etme beni diyor ya, Tevfik Fikret de kendi açısından gençliğe bu rolü biçerek sen bunu yapacaksın diye anlatıyor. İşte romanın içinde Mustafa Oral'ın ağzından duyduğumuz bu cümleler aslında Rıfat Ilgaz Usta'nın aktardığı umutları gösteriyor. Şimdi tam bu noktada biraz duralım. Gençliği, yani çocukları gördük ya, Rıfat Ilgaz Usta için çocukların önemini gördük. Bir yandan da gençliği görelim. Rıfat Ilgaz Usta her şeyi yazıyor diyorum ya. Ben mizah yazarı değilim diyor Asım Besirci. Mizah yazarı değilim ama gerektiğinde mizah da yazarım. Oysa o kadar güzel yerlerde, deminki fıkrada olduğu gibi öyle yerlerde öyle unsurlar bırakıyor ki insanlar onu neresinden okuyacağını şaşırıyorlar. Rıfat Ilgaz Usta yazıyor, çiziyor, yıllar geçiyor aradan. Geri döneriz birazdan ama 1963 yılında Hababam sınıfında yazdıktan sonra bir mektup alıyor Rıfat Ilgaz Usta. Mektubu yollayanlar şunlar. Sağ tarafta Ercan Yazgan, merhum. Yanında Zeki Alasya, sağ baştan söylüyorum, çizgili tişörtlü. Onun hemen arkasında Metin Akpınar. Onun yanında Ahmet Gülhan. Onun yanında da Suzan Üstan. Bu gençler, Ercan Yazgan 17 yaşında daha, en gençleri aralarındaki. En yaşlıları sol baştaki Suzan Ustan'la yanındaki Ahmet Gülhan. Onlar 23 yaşında. Metin Akpınar 22 yaşında. Zeki Alasya 20 yaşında da. Zeki Alasya bir mektup yazıyor. Ve mektupla, lisan-ı münasiple Rıfat Ilgaz Usta'dan. Aydın olmak ne demek? Biraz onu konuşalım diye anlatıyorum bunu. Rıfat Ilgaz Usta'dan diyor ki, biz Hababam sınıfını tiyatro oyunu yapmak istiyoruz. Düşünsenize, bir yerde Rıfat Ilgaz var. Yani bir çınar, gerçek bir çınar. Yaşar Kemal'in söylemiyle Ilgaz, sen Anadolu'nun yüce bir dağısın diyor ya, gerçekten bir dağ, böyle bir heybet. Gencecik bir insan, 20 yaşında biri, bir çocuk, Zeki Alasya, bir mektup yazıyor. Ve oyunu istiyor. Biz oyunlaştırmak istiyoruz diye. Ne beklersiniz bilmiyorum ama Rıfat Ilgaz Usta'nın cevabı aydın nasıl olmalı tanımını anlatıyor bize aslında. Şöyle yazıyor cevap mektubunda. 17 Haziran 1963 İzmir. Değerli genç Zeki Alasya, önce bu yürekli girişiminizden dolayı sizleri kutluyorum. Arkadaşlarınızla birlikte böyle bir girişimde bulunmanız beni ziyadesiyle memnun etti. Yıllardan beri tiyatro ve sinemadan pek çok yakın dostuma sizin önerdiğiniz projeyi anlatmaya çalıştım ama kabul görmedi. Hababam sınıfını oyunlaştırıp sahneye koymak isteğinizin benim için hiçbir mahsuru yok. Size her türlü desteği vermeye hazırım. Hiç durmayın, başlayın. Arkadaşlarınız Metin ve Ümit'e de selamlarımı, sevgilerimi ilet. Başarılar dilerim. Rıfat Ilgaz, 1963. Aydın olmak ne demek? Aydın olmak böyle bir şey işte. Yani sizin eserlerinizi para, çok büyük paralarla da teklif edilse, anlatılsa, getirilse, götürülse, gençlerin eline emanet edebilmek. Demin anlattığı, hani babanın ağzından anlattığı Ferda var ya, yarın. Yarın o gençler çünkü. Anlattığı çocuklar, her birinizi başka bir yerde tanıdım. 19 yaşından beri tanıyorum sizi dediği çocuklar. Rıfat Ilgaz Usta bunun üzerine yazmaya devam ediyor işte. Anlattıklarının tamamı, Mustafa Ural'ın ağzından anlattıklarının tamamı, kendi şiirlerinde çıkarttıklarının tamamı bizim hikayemiz. Bu ülkenin hikayesi. Bu ülkede aydın olmaya, aydın kalmaya çalışan insanların hikayesi. Kolay bir yol değil. Bu yolun içinde öyle duraklar var ki kitapla birlikte mutlaka anlatılmalı. Mesela bunlardan en bilineni, hepinizin hafızasında bir şekilde yer almış olan, bir şekilde duyduğunuz Marco Paşa. Aslında Marco Paşa, Aziz Nesin'in, rahmetli Aziz Nesin'in yazdığı köşenin adı, Marco Paşa'ya anlatılan hikayelerden, derdini ona anlat mantığıyla. 1946 yılında Rıfat Ilgaz Usta, yani yine çok böyle bildiğiniz, gördüğünüz isimlerini bir araya getirdiğiniz zaman bu insanlar neler yapmış dediğiniz insanlarla bir araya girer. Kendisi sanatoryumda tedavi görüyor. Ciğerlerinin yine en ağırlaştığı dönemlerden, veremin hortladığı, sık sık ömrü böyle kesintilere uğruyor. Çünkü oksijen almak zorunda. Sanatoryumda yatarken Sabahattin Ali ile Aziz Nesin birlikte Marco Paşa'yı çıkarmaya karar veriyorlar. 1946. Onlara eşlik eden kişi Mim Uykusuz, ünlü çizer. O da var aralarında. Ama Rıfat Ilgaz Usta ben de varım diyor. Sanatoryumda yatıyor. Diyorlar ki yani sen çok girme bu işlere. Çünkü hastasın. Gerçekten sıkıntılısın. Hayır ben de varım diye giriyor içine. Ve dört kişi bu dergiyi çıkartmaya başlıyorlar. Dergi öyle bir dergi ki o gün insanların tam ihtiyaç duyduğu şey. Demin anlattığımı unutmayın. Yani Şükrü Saracoğlu hükümetinden Recep Peker dönemine geçilen ama o baskının iliklere kadar hissedildiği, bir yandan dünyanın 2. Dünya Savaşı'yla bizim ülkemizin savaşla değil ama açlıkla terbiye olmak zorunda kaldığı bir dönem. İsmet Paşa'nın söylemiyle ben sizi aç bıraktım ama babasız bırakmadım diye çocuklara hitap ettiği dönem. Dergi çıkıyor, dergi hazırlanıyor, beraber yapıyorlar bunu. Haftalık bir gazete bu. Haftalık gazetenin ilk sayısını 6000 basıyorlar. Piyasada da duyuluyor zaten. Öyle bir duyulma ki bu. İnsanlar böyle kımıl kımıl birileri bir şey yazacak, birileri bir şey söyleyecek diye heyecanlanıyorlar. 6000 sayı basılıyor. Gazeteyi dağıtacak olan kişi aynı zamanda Ulus Gazetesi'nin, yani iktidarın gazetesinin. O günkü anlamıyla bir parantez açalım. Hani hep size söylüyorum ya, iktidarlar değişse de bizim her sabah yaptığımız yayına daha çok ihtiyaç olacak. Çünkü her iktidar kendi önemli, makul, muteber insanlarını getirip gazeteci diye dayayacak diye. Ulus Gazetesi'ni de dağıtan kişi Marco Paşa'nın çıktığı gün dağıtımdan vazgeçiyor. Ve matbaanın kapısında bırakıyor. Hatta yağmur altında bırakıldığı söyleniyor. Ya burada çok güzel bir oyun tavsiye edeceğim size. Sevgili Güney, Güney Zeki Görker. Önceki sene onlar beraber bir oyun hazırladılar. Meçhul Paşa adı. Ahmet Sami Özbudak yazdı. Emrah Eren yönetiyor oyunu. Güney de aynı zamanda oyunun yönetmen yardımcılığını yapıyor. Bir sezon boyunca Erdem Akakçe, Fatih Koyunlu, Bülent Çolak oynuyorlar. Hakikaten çok güzel. Rıfat Ilgaz'ın, Aziz Nesin'in, Sabahattin Ali'nin ve Mim Uykusuz'un öyküsünü anlatıyor. O derginin çıkış aşamasını. Orada da şahane bir şekilde anlatılıyor. 6000 sayı açıkta kalıyor. Açıkta kalıyor. Yapacak bir şey yok. Hatta oyunda onu bir yağmurla da eşleştirmişler. Çok da güzel yapmışlar. Şahane oynanıyor bu arada. Aziz Nesin 6000 dergiyi yüklüyor. Eminönü Meydanı'nda tek başına satıyor. Nasıl? Türkiye'de aydın olmak değil, aydın kalmak zor olan. Her zaman böyle direnebilmek, diretebilmek, ben bunu yapacağım diyebilmek. Üstelik öyle ağır bir dönem ki baskı üzerlerinde çok fazla. 6000 sayıyı Eminönü Meydanı'nda, ne tuhaf bir şeydir ya. Tarih böyle acayip tesadüflerle, bazılarına göre tevafuklarla gerçekleşiyor. O Eminönü Meydanı ki 1960'lara gelinen süreçte Adnan Menderes'in talimatıyla balık pazarı dahil kaldırılarak yeni bir yapılaşmaya tabi tutuluyor ve o gün o gazetelerin satıldığı yer yok artık. Ama 6000 sayı satıldıktan sonra tam da bunun üzerine başlıyorlar ve 6000 10.000'e, 10.000 15.000'e, 15.000 25.000'e çıkıyor, 60.000'e kadar çıkıyor tirajı. O dönem ki gazeteler içinde bile muhteşem bir tiraj bu. Haftalık çıkan bir gazetenin içinde harıl harıl çalışan insanlar. Dedik yani Rıfat Ilgaz Usta'nın özel hayatı o yüzden hiç dikiş tutmuyor. Sürekli yazıyor, basıyor, yayınlıyor, hapis yatıyor, sanatoryuma yatıyor. Diğer arkadaşları da ondan farklı değil. Ve bunlar yapılırken artık bir yerden sonra, 9. sayıdan sonra matbaalar çalışmamaya başlıyor. Ne tesadüf, ne benzer sıkıntılar değil mi? Normal fiyatın, bir matbaanın baskı fiyatının 4 katını vererek basıyorlar. Ellerindeki paranın tamamını. Önemli değil. Aydın kalabilmek önemli çünkü. Aydın olabilmek değil. Bu yayından aklınızda sadece bu kalsın. Aydın kalabilmek mühim olan. Bunca yıl sonra, 70 sene sonra bile bu tavrın alkışlanabilecek bir halinin olabilmesi. 22 sayı çıkıyor. 9. sayısını topluyorlar mesela. 22 sayı çıktıktan sonra 9 ayrı matbaada gerçekleşen bu mücadele bitmek zorunda kalıyor. Ama bitmek evrilerek bitmek anlamına geliyor. Çünkü arkasından merhum paşa geliyor, malum paşa geliyor, yazmaya devam ediyor bu insanlar. Bakın burada önemli bir ayrıntı. Oyunda da onu vurgulamışlar. Son derece güzel olmuş. Gerçekten son derece güzel olmuş. Aydın olabilmek dedik ya, bu ülkede insanlar kendilerini zaman zaman bu tavırdan rahatça sıyırıyorlar. Ben de eleştiriyorum. Eleştirdiğim için bazılarınız eleştiriyor beni. Mesela Sinan Meke yazarlar sadece kitap satacağı zaman çıkıp röportajlar veriyorlar Türkiye'de. Sadece kitabı oluşturacağı zaman çıkıp toplumsal dertlere eğiliyorlar. Oysa toplum hayatı öyle bir şey değil ki. Aktör Mücap Ofluoğlu, benim hayalimde, pek çoğunuzun da hayalinde öyledir. Kim olduğunu bilmeyenler lütfen arama motorlarından herhangi birinden baksınlar. Aktör Mücap Ofluoğlu bir tiyatro oyuncusu, bir yönetmen aynı zamanda, devrinin çok tanınan oyuncularından bir tanesi üstelik. Derginin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü yapıyor mesela. Üstleniyor. Çünkü aydın olabilmek değil, aydın kalabilmek asıl mesele bu toprakların üzerinde. Abdülhakamit Tarhan'ın söylediği gibi, onun çok ünlü bir sözüdür. Ben de zaman zaman kullanırım. Bizi tanımlarken, hani nasıl Amin Maluf Orta Doğu halklarını tanımlarken her şeye üzülen ama hiçbir şey yapmayan insanlar diye tanımlıyor. Abdülhakamit Tarhan da bizim milletimizle ilgili, bizim milletimiz söylemez, söylenir diyor. İşte aydın kalabilmek, tam da bu tavrın karşısına çıkabilmek. Çünkü 5 sayıda işte merhum paşa çıkıyor, malum paşa 5 sayı çıkabiliyor. İnsanlar yazmaya devam ediyor, okuyor ama Ali Baba'ya kadar evrilen bu sürecin içinde artık iş öyle bir yere geliyor ki gidecek yer yok. Gerçekten yok. Yani hayat tıkanıyor. Yazıyorsun, çiziyorsun ama ne yayınlayabilmek mümkün ne de bununla birlikte bir şey yapabilmek. Belki Rıfat Ilgaz'ın hayatındaki en önemli, en büyük kayıplardan bir tanesi tam bu dönemde yaşanıyor. 1948 yılında Bulgaristan sınırında, 40'ların geçtikten sonra Sabahattin Ali öldürülüyor. Sadece yoldaşı değil, omuzdaşı değil, bu maceralara beraber atıldığı, aydın kalabilmeyi beraber zorlayarak üstlendiği insan değil Sabahattin Ali. Bir dost öldürülüyor. Rıfat Ilgaz için çok büyük bir darbe bu ve o kadar kötü ki bugün hatırlıyor musunuz? Kitapları konuşurken, Kuyucaklı'yı konuşurken anlatmıştım size. Öldürülmesi, cinayeti bile aslında tam olarak aydınlatılamıyor. Hatta onun cinayetini araştırırken bulunmuyor. Ali Ertekin adında bir suçlu başka cinayetlerinden dolayı evi aranırken Sabahattin Ali'ye ilişkin eşyalar çıkıyor oradan. Onun üzerindeki işte kullandığı eşyalar. Ve oradan sonra itiraf ediyor. Adam için hiçbir önemi yok. Sopayla başına vurarak öldürdüğünü itiraf ediyor mesela. Bundan sonra işte dergi maceraları falan filan hepsi devam ediyor. Rıfat Ilgaz Usta yazmaya devam ediyor. Mesela yine bunların arasında mutlaka değinilmesi gereken dergilerden biri İlhan Selçuk'un çıkarttığı Dolmuş dergisi. Onun içinde çünkü hayatını çok etkileyecek bir başlık var. Mahlas'la yazmaya başlıyorlar. İsim yok. Zaten Rıfat Ilgaz Usta da anlatıyor. Bizim ismimiz çok yoktu diyor. Biz Mahlas'la yazardık. Hatta öyle hale geliyor ki komedi çıkıyor bunun içinden. Rıfat Ilgaz Usta O dönemde olmuş dergisinin içinde yazanlar işte o aracın parçalarından isimler buluyorlar kendisine. Vites diyen var, direksiyon diyen var, debriyaj diyen var. Rıfat Ilgaz Usta da Stepne mahlasını alıyor. Lakabını alıyor kendine. Öyle yazıyor. Bir süre sonra Stepne adıyla yazdığı için insanlar onu bir Rus yazar zannediyorlar. Stepne adında. Ve halk arasında böyle konuşuluyor. Öyle bir hale geliyor ki İlhan Selçuk bir gün diyor ki açıklayalım artık ismini usta. Yani söyleyelim. Çünkü bambaşka bir yere gitti mevzu. Stepne diye bir Rus yazardan bahsediliyor. Bu bile başımıza bela olabilir. Böyle saçmalıkların yaşandığı bir dönem. Tam bu dönem içinde işte dedim ya 1944 tutuklamaları başlıyor diye. Kışında 1944'ün tam başında yani Şubat-Mart aylarında solcular tutuklanırken daha sonrasında bu kez Turancılar tutuklanıp aynı cezaevlerine atılmaya başlıyorlar ama aynı cezaevlerinde farklı görevler veriliyor onlara. Diğer tutuklulara onlar mesela gardiyanlık yapabiliyorlar. Onlara baskı kurabiliyorlar. Ve şöyle anlatıyor tam da o dönemi kitabın içinde. Bir arkadaşına gidiyor. Arkadaşı da işkenceden geçmiş bir arkadaşı Mustafa Ural'ın. Yanında kalmak değil ama iki lokmayla karnını doyurabilmek aslında telaşı. Ne var ne yok bugünlerde dergilerde gazetelerde diye sordu Mustafa. Mart sayısını okudun mu Turan dergisini? Okuyamadım. Var bende. Vereyim de oku. Nihal Atsız'ın başbakana mektubu var. Kalktı raflardan bir dergi çekti uzattı. Mustafa sayfalarını karıştırıp yazıyı ararken çekti elinden aldı. Değmez dedi. Sana birkaç satır okuyayım, önemli yerlerinden okuyayım. İkinci çayını da içip bitirdikten sonra Başbakan Saracoğlu'na yazılmış açık mektuptan atlaya atlaya okumaya başladı. Bir erkek lisesinde Türkçülükle alay ederek arabacı araba olmadığı gibi Türkçü de Türk değil diyen tarih öğretmenleri var. Boy boy dergiler çıkıyor. Bu dergiler hep aynı teranelerle ahlak, vatan ve şeref duygusuna, millet hakikatine saldırıyor. Taassupla mücadele ediliyormuş gibi göstererek mukaddesatla eğleniyor. Bu dergiler biri kapatılınca aynı imzalarla bir başkası çıkıyor. Bu işsiz güçsüz serseriler bu parayı nereden buluyor? 1948 yılında Sabahattin Ali'nin öldürülmesiyle sonuçlanan o meşhur olay böyle başlıyor. Burada anlatılan gerçek. Diyorum yani bu romanı sadece bir toplumcu gerçekçi roman diye anlamak, anlatmak, göstermek çok küçümsemek olur. Aynı zamanda bir anı roman, aynı zamanda bir belgesel, tarihi bir evrak bu. İşte o suçlamaların karşısında Nihal Atsız'ın açık ihbar mektubunun sonucunda artık gidebilecek bir yer kalmadığı için en sonunda yurt dışına kaçmak dışında başka bir çare bulamayan Sabahattin Ali'yi kaybediyor mesela bu ülke. Aydın olabilmek değil, aydın kalabilmek, yaşayabilmek asıl mucize olan çünkü. Bunların içinde devam ederken hayat yürüyüşü Rıfat Ilgaz Usta kitap bu kadarı yeter. Kitaptan kalanını sizler artık devam ederek görebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Hani demin dedik ya burada bu ihbar üzerine tutuklamalar yaşanıyor diye. İşte o tutuklamalarda hani romanın içinde de anlattığı ünlü şiir bu da bir özgürlük şiiridir. Yaşadıkça kitabının içinde o şiir kitabının içinde yer alıyor. Bakın bu dizeleri de biliyorsunuz. 1944 yılındasın, yanlışın yok. Kıştı girdiğin, Temmuz ortasındasın. Emirle de olsa açıldı ya işte demir kapılar ardına kadar, dışarıdasın. Tepende ne zamandır unuttuğun güneş, liman bildiğin gibi yerli yerinde. Hazır Karadeniz seferine şu vapur. Şumavna Haliç'ten geliyor. Poyrazdır bir uçtan bir ucu esen, çekebilirsin ciğerlerini. Bu ses fren gıcırtısıdır. Durdu Beşiktaş tramvayı durakta. Gidemezsin, elinde değil. Emrindesin insanı hiçe sayanların. Bir liseli talebeyle vurulu bileklerin. Demin anlattığım seni o romanda geçen kişi işte. Hilmi, liseli Hilmi. 40 mahkumun sürüklediği zincire tek suçunuz hür insanlar gibi konuşmak. Kitaplar suç ortağınız. 1944 yılındasın, yanlışın yok. Doğrudur dağıldığı esir pazarlarının. Tek forsa kalmadı kalyonlara çakılı. Roma sirklerinde atılmıyor köleler aç aslanların ağzına. Çoktandır yerle bir ettiler Bastili kenar mahalleliler. Özgürlük şarkısıdır söylenen Volga boylarında. Ne Taif'tesin ne Magosa zindanında. Yalnız namı kalmıştır kaleme alanın vatan kasidesini. Seviyoruz her zamandan fazla Fikret'i. Yeni anlaşıldı manası millet şarkısının. Aynı sistir memleket üzerindeki. Bugün de vaktinde çıktı gazeteler. Geçti ilk sayfalara Beşiktaş cinayeti. Ismarlama yazıları üstad kalemlerin. Taksim'deki ziyafetten resimler. Çeyrek saat uzaktasın, çok değil, o meşhur Baba Ali'den. Tek satır yok sayfalarda, bu zincirleme tutsaklık üstüne. Çekildi dış kapıdan demir süngüler, tuttu süngülüler yolları, topyekün himayesindeyiz zincirler. Anlattığı hikaye, hani deminden beri bahsettiğimiz o zincir var ya, romana da yazdığı, anılarında da anlattığı, nasıl saçma bir dönem yaşandığını anlatabiliyor belki size. Ama Rıfat Ilgaz Usta yaşanan saçmalıkların tamamını not tutmaktan vazgeçmiyor. Öldüğü güne kadar, son şiirini yazdığı güne kadar. Öyle saçmalıklara işaret ediyor ki kitaplarında. Mesela Devam kitabında, bu kitap çıktıktan sonra 1953 yılında yeniden tutuklanıyor. Burada anlattığı şiirleri, yani çok da hayata böyle karşı çıkan, birilerini rahatsız edecek şiirler değil ama olağan şüpheli haline gelmiş aydınların yaşamının zorluğu. Ben size buradan başka bir şey anlatacağım. Bu kitapla ilgili yargılama kararı kitabın içindeki şiirlerden bir tanesiyle alakalı. Hani demin diyordu ya, sınıfla ilgili anlattıklarında zaman zaman bir şey bulamadıkları için müstehcenlikten alıyorlardı beni içeri diye. Devam isimli eserdeki şiirle komünizm propagandası yapmak ve aynı eserin 30 ve 31 ve mütakip sayfalarındaki mısralarla müstehcen neşriyatta bulunmaktan sanık, yukarıda açık hüviyet yazılı Rıfat Ilgaz hakkında yapılan hazırlık ve ilk tahkikat sonrasında. Rıfat Ilgaz tarafından yazılmış olan Devam adlı kitapta komünizm propagandası ve müstehcen neşriyat bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Üniversitesi Ceza Hukuku Profesörü Doktor Sulhi Dönmezer, düşünün Sulhi Dönmezer doktor da, Ceza Hukuku Doçenti Nurullah Kunter ve Sahir Erman ehli vukuf bilir kişi olarak atanıyor. Ve onlar diyorlar ki yok bunun içinde. Ama bakın incelemeyi nasıl istiyor mahkeme. Sadece birkaç satırını okuyacağım size. Saçmalığı görün, bugün yaşanandan nasıl bir farkı olmadığını anlayın diye okuyorum. Aynı ehli vukuflar, bilir kişiler, Film adlı şiirde şairin sefaletten bahsettiğini, parasız ve işsiz kalmış iki arkadaşın gümrük kaçakçılığı ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yapmayı düşündüğünü, bilahare yoldan geçen bir kızı soymayı tasarlayıp bunu mevki-i fiile koyduklarını, eyleme dönüştürdüklerini ve bunu yerli bir film çevirir gibi icra ettiklerini, bu meyanda yabancı memleketlerden gelen şileplerin pazarda döktükleri ithal malları falan filan, fakir kalan halkın sabah kahvaltısını etmeden jimnastik yapamayacağını, burada anlattığı hikaye kalçaların çok büyür jimnastik yapamazsan zenginler gibi diyor. Ama artık anlatabilecek bir şey yok. Bilir kişiler de bu saçmalığa sığınıp tek tek anlatmak zorunda kalıyor. Şiire broşür yapıyor adamlar. O değil ya anlattığı demek zorunda kalıyor. Başına eşarp bağlayıp mayosunu giyip taksiye binerek plaja gitmenin zenginlerin yapabileceği bir iş olduğunu. Şehirdeki iki arkadaştan biri diğerine soymakta oldukları kızın göğsünde para aramasını tavsiye ettiğini, elini sütyenden içeri sokmaya teşvik ederek soyulmakta olan kızda sütyen olmadığını belirttikten sonra, yine iki arkadaştan biri diğerine kızın cinsiyet uzvunu eliyle aramayı teşvik ettiğini, fakat bu arkadaşın behimi hislerine meclup, hayvansal arzularına yenik düşerek onu ikaz ettiğini ve bu meyanda kızın ayağında külot olmadığını tebarüz ettirdiğini, fakir bir işçi kızında iç çamaşırı bile bulunmadığını anlatmak ve böylece bütün şiirde göze çarpan sefalet şemasını işlemek maksadıyla hareket ettiğini ortaya koyduğu cihetiyle. Donu yok diye komünizmle suçlanıyor insan ya. Bir fabrika kızını donu yok diye yazdığı için. Çünkü sığdırabilecek başka bir yer yok. Mecburlar. Hiçbir şey olmasa müstehcenlikten dava açmak zorunda. Çünkü Rıfat Ilgaz tutuklanmalı. Çünkü Aziz Nesin tutuklanıp Bursa'ya atılmalı. Arkasından sürgün yaşamalı orada. Çünkü Sabahattin Ali öldürülmeli. Çünkü bu ülkede Nazım'ın yaşamasına izin verilmemeli ki yaşadığı yoksulluğu insanların gözüne baka baka anlatacak hiç kimse kalmasın. Onlar dergiler çıkartamasın. Yazıp çizemesin. Çünkü yazarlarsa birileri için sıkıntı olacak. Birilerinin anlatacak hayatları kalmayacak. Anlatacak yalanları, sığınacakları yerleri, bir fabrika kızının olmayan donunda müstehcenlik aramak kadar saçma hale gelecek. Böyle bir dava açılıyor Devam kitabına. Ve o Devam kitabının içinde davalarla boğuşurken Rıfat Ilgaz Usta seneler geliyor geçiyor. Birçok acıya, birçok sıkıntıya dayanıyor. 1986 yılında Rauf Denktaş'ın davetiyle Kıbrıs'a gidiyor Rıfat Ilgaz Usta. Hayatının önemli aşamalarından bir tanesi. Çünkü orada bir trafik kazası geçiriyor. Trafik kazasının sonucunda tekerlekli sandalyeye mahkum kalıyor. Bacaklarından bir tanesini artık oynatamayacak hale geliyor. Bu onun için bir engel ama bir yandan hayatında Aydın abiyle, sevgili oğluyla, birazdan anlatacağım onu da, kurdukları yayın evi, orada bastıkları kitaplar, hep yazılar, her zaman yazılar var. Anlatmak, insanlara saklamadan bütün gerçeği şiirle, romanla, tiyatro oyunlarıyla, her şeyle anlatabilmek, bunları gösterebilmek, yaşatabilmek. İşte onların içinde Cide'ye yerleşiyor. Cide'ye yerleşiyor ve orada aşık olduğu, doğup büyüdüğü, sarı yazmada anlattığı gibi her şeyiyle hayran olduğu toprakların içinde yaşamaya devam ediyor. Bu arada Türkiye bir darbeyle karşılaşıyor elbette. 12 Eylül faşizmi geliyor ve 1980 darbesinin hemen ardından, hani orada 1944, yanılmıyorsun 1944 yılındasın diyor ya, 1981 yılının 28 Mayıs'ında o dönemde bir kitap yazarken, Yıldız Karayel romanı ki sonradan ödül kazanacak bir romandır. Onu yazarken kapısı çalınıyor Fatıl Kaz Usta'nın. 70 yaşında. 70 yaşında. 28 Mayıs 1981. Kapıyı açtığında karşısında jandarmaları görüyor. Jandarmaların başındaki komutanları kendisini tutuklamaya geldiklerini, evinde de arama yapacaklarını söylüyor. Aslında evde aranacak bir şey yok çünkü Rıfat Ilgaz Usta zaten orada yaşıyor ve Kastamonu halkı onun olduğunu biliyor zaten. Sadece tedirgin etmek, Rıfat Ilgaz'ı rahatsız edebilmek, yaşamın kolay olmadığını 70 yaşında bir kez daha hatırlatabilmek yapmaya çalıştıkları. Evin altı üstüne getiriliyor ama bununla kalınmıyor. Rıfat Ilgaz Usta'nın kollarına kelepçe takılıyor 70 yaşında. Gözleri bağlanıyor. Diğerleriyle birlikte, evlerinden alınan insanlarla birlikte takılan zincirler eşliğinde, 1944'te olduğu gibi o zincirler eşliğinde Cide sokaklarında gezdiriliyor. İstenen utanması, Cidelilerin karşısında küçük düşmesi. Ama koskoca Rıfat Ilgaz Usta o kadar büyük bir insan ki 2007 yılında o sokaklarında gezdiği Cideliler onun adına müzeyi kuruyorlar. Bugün hala orada bulunan müze. Ama dedik yani aydın olabilmek değil, aydın kalabilmek asıl mesele diye. 1981 yılında bunu yaşayan Rıfat Ilgaz Usta hayatına devam ediyor. Kitaplar yazıyor, şiirler yazıyor, yazdıklarından filmler çekiliyor. Mesela bugün konuştuğumuz Karartma Geceleri Yusuf Kurçelli tarafından 1990 yılında filmleştiriliyor. İyi de bir filmdir. Tarık Akan'la rahmetli Nursel İdiz oynuyorlar. Yani burada kitaptaki pek çok örnek olay çok iyi verilmiş gerçekten. Müzikleri de son derece güzeldir. Onlar uyarlanıyor, hayatından işte kesitler canlandırılıyor, anılar anlatılıyor, ödül törenleri yapılıyor. Rıfat Ilgaz Usta için hayat yavaş yavaş düzene girmeye düzene giriyor gibi görünüyor ama işte o düzene girmenin eşliğinde o uğursuz yıl geliyor. 1993. 1993'te 2 Temmuz günü. Aslında her şey biraz daha erken başlıyor. Önce oradan başlayalım. 1993'ün içinde 24 Ocak gününde çok sevdiği, çok değer verdiği, önemsediği ve yazılarını takip edip herkese de anlattığı Uğur Mumcu evinin önüne kurulan bir bombalı tuzakla, arabasının altına konulan bir bombalı tuzakla öldürülüyor. İlk darbe bu 24 Ocak tarihinde. Ondan sonra Temmuz ayına gelindiğinde bu kez Sivas'ta 33 can, 33 aydın Madımak Oteli'nin içinde Pir Sultan Abdal şenlikleri için oraya gittiklerinde yobazların tahriki sonucunda diri diri yakılıyor. Bugüne kadar pek çok acı yaşamış, dostlarını kaybetmiş. Hani o şiirinde söylediği gibi belki hesabı sorulur neşemizin diyor ya, ayrılırken öpüşelim diye biten şiirinde. Rıfat Ilgaz Usta pek çok acı yaşamış bir insan. Hayatın çok başka yerlerinden gelmiş, çok başka yerlerinden geçmiş bir insan. Bu acı onun için belki yaşanabilecek en büyük acı. Çünkü hani dedim ya, bu ismi unutmayın, yazın bir yere diye. Şu kitabın da aynı zamanda yazarı. Kendisiyle nehir söyleşiler yapmış. Romanlarını incelemiş, şiirleri üzerine yazılar kaleme almış. Türkiye'nin önemli edebiyat eleştirmenlerinden, önemli edebiyat tarihçilerinden, çevirmenlerinden. Asım Bezirci de orada yaşamını yitiren 33 candan bir tanesi. Orada ölenlerin en yaşlısı. 66 yaşında, daha yaşlı değil. Ama bu acı Rıfat Ilgaz Usta'nın artık kaldırabileceği acı değil. Yani hayatı o zamana kadar, 82 yaşına kadar bir şekilde aydın bilinciyle, aydın direnciyle sürüklüyor. Ama o nokta artık durduğu yer. 2 Temmuz'da Madımak'ta canlar yakılıyor. Onun üzerinden 5 gün geçiyor sadece. 5 gün sonra artık o hani çocukluğundan beri çürük dediği ciğeri daha fazla dayanmıyor ve bir akciğer embolisi sonucunda 7 Temmuz 1993'te hayata gözlerini kapıyor. Rıfat Ilgaz Usta'nın ardından bıraktıkları benim bugün burada anlatabildiklerim kadar değil kuşkusuz. Yazdıklarıyla, çizdikleriyle sadece aydın olmayı değil, aydın kalabilmeyi, özellikle aydın kalabilmeyi anlatıyor insanlara. Bunun yönteminin, yolunun ne olduğunu. 1997 yılında o dönemde çalıştığım televizyonda bir program hazırlıyorduk. Bir kültür sanat programı. Sevgili Bahar Yurttaş, Bahar Daldal Yurttaş programın yapımcısıydı. Bahar abla aynı zamanda kulakları çınlasın, Allah sağlık versin. Savaş abinin, Savaş Yurttaş'ın eşiydi. Ben o dönemde işte röportajlar yapıyorum. İnsanlar bilsin, anlasın, tanısın istiyorum. Okuduğum, sevdiğim yazarları anlatıyorum. Bugün yaptığım gibi. Yani gencecik bir adamım, 27 yaşında bir insanım. Rıfat Ilgaz'ı anlatabilmek için insanlara o dönem çalıştığım televizyondan işte programda bir şeyler yapabilmek üzere izin istedim. Verdiler. İstanbul'a röportaja gideceğim. Fakat Rıfat Ilgaz Usta ile ilgili olarak Aydın Ilgaz'a nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Savaş abi Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. O çok yakın olduğu için Aydın abi aynı zamanda işte bu sanat camiasında filmler çekilmiş. Rıfat Ilgaz'ın çok yakınları çünkü bu sanatçıların tamamı. Savaş abiden bir telefon numarası buldum. Aradım, Aydın abi açtı. Anlattım derdimi. Önce çok aklı kesmedi. Yani o dönemde çünkü insanlar tıpkı Aydın abinin de anlattığı gibi, Rıfat Ilgaz Usta'nın da anlattığı gibi böyle hababam sınıfı üzerinden geyik yapma telaşındalar. Hep öyle anlatılıyor Rıfat Ilgaz. Sadece o kadarmış gibi. Hababam sınıfını yazmış, anlatmış. Oysa deminki o fotoğrafta dikkatinizi çektim bilmiyorum. Hani bakın en sol başta Suzan Üstan dedim ya, o bir kadın. İsminden anladığınız gibi. Ve İnek Şaban oynuyor. İlk oyunda İnek Şaban'ı bir kadın oynuyor mesela. Ulvi Uras Tiyatrosu'nda. Bu kadar yeniliğe açık bir adam ama Rıfat Ilgaz böyle anlatılmıyor insanlara. Aydın abi beni epey bir tarttı telefonda. Kulakları çınlasın. Sonra onay verdi. Gel konuşalım diye. Gittim işte İstanbul'da başka röportajlar da yapılacak. Yayın evinin olduğu, Çınar Yayınları'nın olduğu binaya gittik. Aydın abi o dönemde daha müzeyi hazırlama, müzeyi oluşturma çabasındaydı. Hiç unutmuyorum. Epeyce beni tarttıktan sonra bir daha söylüyorum kulakları çınlasın. İşte Karartma Geceleri üzerine konuşup birazdan size okuyacağım benim en sevdiğim şiiri gidişini anlatıyorum da. Onun üzerinden bir şeyler söyledikten sonra özel eşyasını gösterdi bana Rıfat Ilgaz Hoca'nın. Hiç unutmuyorum böyle önce sarı bir daktilo, hiç hafızamdan ayrılmayan sarı bir daktilo, Erika marka bir daktilo. Kareli, küçük kareli, kalın böyle aba gibi bir kumaştan yapılmış bir takım elbise ki ben filmle çok özdeşleştirmiştim onu. Orada Tarık Akan'ın kullandığı elbise gerçekten çok benziyor. O yağmurun altında ıslanan, kendi söylediği gibi hani sobanın üzerine koyduktan sonra kokusunun bütün odayı kapladığı, ağırlaştıran elbise. Onları gördükten sonra benim için Rıfat Ilgaz Usta'nın en net fotoğrafını anlatan o görüntü çıktı karşıma. Bakın benim için Rıfat Ilgaz Usta budur. Üzerindeki şu hırka var ya. Ben hep öyle hatırlarım. Yani Rıfat Ilgaz denildiğinde benim karşıma çıkan kare bu. Ben Rıfat Ilgaz'ı böyle hatırlıyorum. Aydın abiye hırkayı gördükten sonra üzerinde hep bu hırkayla fotoğrafları var dedim. Dedi ki Almanya'dan getirmiştim ben onu. O kadar sevdi ki orada bir fuara, kitap fuarına sanırım gittiğinde getirmiş. O kadar sevdi ki fotoğraf çekileceği zaman bunu giyerdi. Yani çok iyi göründüğünü hissederdi. Benim için Rıfat Ilgaz Usta o fotoğraftaki gülen gözleriyle hani cin gibi gözleriyle insanlara bakan önemli bir figür. Dostlarını kaybettikten sonra bahsettik yani Asım Bezirci ile. İşte Asım Bezirci'yi kaybettikten sonra artık hayatın yükünü üstlenmek, sırtlamak istemeyen 82 yıl yaşında yorulduğu için değil. Artık gerçekten daha fazla vücudu onu taşımadığı için hayattan ayrılan bir insan. Ama bütün bunların ötesinde gerçek bir aydın. Gerçek inatçı bir aydın. Yayının başında anlattığım gibi hani annesi onu emziremediği için keçi sütüne başvurmuş ya işte o keçi sütü öyle bir hale getirmiş ki tıpkı annesinin söylediği gibi o inat onunla birlikte aydın tavrını belki hepimizin hayatına bağlamış. Öyle bir bağlamış ki hayat düsturu olarak anlatabileceğimiz, gösterebileceğimiz şu cümleyi çıkartmış mesela karşımıza. Ya ezenden yana olacaksın ya ezilenden. Bu işin az şekerlisi, çok şekerlisi olmaz. Hayatta tavrın net olmalı diyebilmek insanlara. Aydın olabilmenin ötesinde aydın kalabilmek çünkü önemli olan. Bugün acılarıyla daha fazla anlattık Rıfat Ilgaz Usta'yı ama bir şiiriyle veda edelim. Şairin sözü üzerine söz söylemem biliyorsunuz. O daha iyisini söylediği için iyi bir şairin sözünün üzerine söz söylememek lazım bana kalırsa. Hele hayatının 82 yılının ardından bu kadar derin bir yaşam felsefesi, böyle net bir aydın tavrı bırakabilmiş bir yazarın, bir şairin ardından başka bir şey söylememek lazım. Onun şiiriyle veda edelim. Bugün Rıfat Ilgaz Usta bize eşlik etti hayat yolculuğumuzda. Bir saat içinde Ben size onun yaşamını ama daha çok bu ülkeyi, bu ülkenin aydınını, aydın olabilmeyi, aydın kalabilmeyi anlatmaya çalıştım. Umarım becerebilmişimdir. Ruhu şad olsun. Karartma Geceleri bugün bizim kitabımızdı. Bize rehberlik eden kitaptı ama sadece o değil elbette. Diğer kitaplarıyla birlikte. Yani o kadar çok üretmiş bir yazar ki ben sadece bu kitap, bu yayın için kullandıklarımı göstereyim size. Sadece bunları, bu yayın için kullandıklarım. Bakın bunlar Rıfat Ilgaz kitapları. Rıfat Ilgaz'ın yazdıkları, ürettikleri, çıkarttıkları ve bunların içinde mesela çocuk kitapları yok, Bastı Bacak serisi yok. Çocuklarınızı okutun, çok sevecekler. O bahri hayatlarına çok şey katacak o çocukların. Emin olun bugünün çocukları önünde çok daha farklı gidecekler o zaman. Hayatı daha iyi tanıyacaklar. Çok teşekkür ediyorum bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz Rıfat Ilgaz Usta'nın hayatının üzerinden. Türkiye'yi, bu ülkeyi, bizim ülkemizi, memleketimizi eğip bükmeden, birinin tarafında durmadan, aydın olmak kadar aydın kalabilmenin zorluğunu anlatırken, anlatmaya çalışırken ben, umarım becerebilmişimdir, burada bulunduğunuz için. Pazartesi sabah normal Hayat Gailesi yayınında buluşacağız ama pazartesiye kadar hem ruhlarımızın incelmesine daha çok vesile olsun, daha çok anlatsın, daha çok inandırsın, ikna etsin diye şiirle kapatalım ki ruhumuz hafta sonunu şu şiirin dinginliğinde geçirebilsin. Benim en sevdiğim Rıfat Ilgaz şiiri bu. Başkaları da var aslında ama neden bilmiyorum, bu her zaman en sevdiğim. Gidişini anlatıyorum. Sen gidiyorsun ya işine yetişmek için. Saçlarını, gözlerini, ellerini, neyin varsa toplayıp gidiyorsun ya. Her seferinde bir şey unutuyorsun sıcak. Termometrede yükselen çizgi çizgi. Kim bilir nerelerde soğuyorsun. Senin göz bebeklerin var ya, kadın kadın gülen. İnsan insan bakan göz bebeklerin. Beni tutsa tutsa gözlerin tutar ayakta. Beni yıksa yıksa gözlerin yerle bir eder. Ne gelirse onlardan gelir bana. Çalışma gücü, yaşama direnci. Mutluluk gibi kazanılması zor, mutluluk gibi yitirilmesi kolay. Bir açarsın ki mutluyum, bir kaparsın ki her şey elimden gitmiş.